Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Aban 1400 Hicri Kameri, 20 Rebiyül Evvel 1443 ve miladi 27 Ekim 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gıda, turizmi ve gerçek ve sanal isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran, Pakistan ile güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için hiçbir kısıtlaması bulunmamaktadır, dedi. Reisi, Tahran-Aşkabat ilişkilerin gelişme kapasitesi mevcut düzeyden çok daha üsttedir, açıklamasında bulundu. Hatipzade, sürdürülebilir istikrar ve barış Afganistan halkının iradesi ve talebinin gerçekleşmesine bağlıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanı'nın Belaruslu mevkidaşı ile İran uyrukları hakkında istişareleri sürüyor. İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İranlı adalarıyla ilgili iddialarına kesin yanıt geldi, şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salı günü Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesinde İran'ın Pakistan ile ekonomik ve güvenlik ilişkilerini artırma yönünde hiçbir kısıtlama tanımadığını belirterek iki ülkenin ekonomik ve siyasi heyetlerinin gelip gitmelerinin işbirliklerinin geliştirmesine yol açabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı bilgilendirme sitesine göre Seyyid İbrahim Reisi bu görüşmede Afganistan meselesine değinirken bu ülke halkının sorunlarında İran'ın ciddi bir endişesi olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Biz Afganistan halkının huzuru ve güvenliğine ve bu ülkede barış ve dostluğun kurulmasına odaklanmışız ve Pakistan da bu alanda iyi bir işbirliği yapabilir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerikalıların Afganistan'dan çekilmesinin ardından IŞİD'in yarattığı güvensizlik konusunda endişelerini dile getirerek bunun Amerika'nın işi olduğunu, çünkü zaten IŞİD'in Amerika tarafından kurulduğunu belirtti. Pakistan Dışişleri Bakanı görüşmede şunları kaydetti. Afganistan'ın komşuları olarak İran ve Pakistan halkı arasında Afganistan'da ulusal barış ve uzlaşma için çalışma konusunda ortak bir duygu var.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı salı akşamı Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Muradov ile Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ikili ilişkilerin seviyesini daha da genişletmekteki ciddiyetini vurguladı. İkili ilişkilerin güçlendirmesi ve İran ve Türkmenistan'ın bölgesel ve küresel işbirlikleri barış ve istikrarı da güçlendirecektir. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirme sitesine göre bu görüşmede Seyit İbrahim Reisi Türkmenistan'ın İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğine yönelik işbirliğini ve desteğini takdir ederek şunları söyledi. İran-Türkmenistan ilişkileri kalpten ve itikadi bağlardan kaynaklanmakta. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ötesine geçmektedir ve günden güne de gelişmektedir. Afganistan meselesiyle ilgili olarak reisi Afganistan'da barış ve güvenlik ve bu ülkedeki tüm etnik grupları ve siyasi akımları temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışmalıyız dedi. Türkmenistan Dışişleri Bakanı ülkesinin kapsamlı ilişkiler kurmak, Tahran-Aşgabat ilişkilerini güçlendirmek ve derinleştirmek istediğini de belirterek İran'ı kardeş ve dost ülke olarak görüyoruz ve çeşitli alanlarda ilişki ve işbirliği seviyesini ciddi bir şekilde artırmaya çalışıyoruz. Petrol, gaz, ulaşım ve ticareti kapsayan çalışmalarımız vardır ifadelerini kullandı.
İslam İran Cumhurbaşkanı Sarı Günü Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile Tahran'daki görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin kardeş olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin Özbekistan ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmek hususunda kısıtlama tanımadığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirme sitesine göre Seyit İbrahim Reis'i bu görüşmede Tahran ile Taşkent arasındaki ortak yanlar ve kapasiteleri değinirken İran ve Özbekistan'ın sadece iki komşu olmadıklarını kardeşi ve akrabalık bağı çerçevesinde ilişkiler kurduklarını da belirtti. İran Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında iki ülkenin Afganistan hususundaki ortak kaygılarını dile getirirken özellikle de Amerika gibi yabancıların Afganistan'daki varlığının bedbahtlık, katliam ve kan dökülmelerinden başka bir sonuç doğurmadığını, Afganistan'ın bu süreçte geri kaldığını ve şimdi de Amerika'nın Afganistan'dan atıldığı bir sırada bu ülkenin halkına barış ve güvenliği kurmaları için yardım eli uzatılması gerektiğini belirtti. Abdulaziz Kamilov da Özbekistan'ın İran'dan Afganistan'ın durumunun incelenmesiyle ilgili inisiyatifine destekleyerek süper güçlerin Afganistan için bir şey yarım yapamadığını belirterek Tahran zirvesinin siyasi öneme sahip olduğunu ve tam olarak sonuca ulaşmasını destekleyeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün akşam Tacikistan Dışişleri Bakanı Sıraceddin Mehreddin ile Tahran'daki görüşmesinde iki ülke ve milletin birçok tarihi, dini ve kültürel derin ortak noktalara sahip olduğunu belirterek bu kapasitenin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi ve sağlamlaştırılması doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirme sitesinde Seyit İbrahim Reis'i bu görüşmede komşular özellikle de Tacikistan ile Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasındaki işbirliğinin önemine değinerek tüm Afgan siyasi grupların ve etnik kesimlerin katılımıyla oluşturulan kapsayıcı bir hükümetin kurulması siyasetini istediklerini de belirtti. Reisi Afganistan'da ülkenin güvenliğini sağlayabilecek, savaşa, kan dökülmesine ve kardeş katliamına son verebilecek kapsayıcı bir hükümetin olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Görüşmede Tacikistan Dışişleri Bakanı Ayetullah Reisi'nin ülkesini ziyaret etmesini, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın başlangıcı olarak nitelendirerek Tahran ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi mümkün olduğu kadar artırmaya kararlıyız. Varılan anlaşmaları uygulamak ve sonuçlandırmak istiyoruz açıklaması. Bulundu. Sıraceddin Mehreddin, Tacikistan'ın İran'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na daimi üyeliğinin birçok faydası olduğuna ve bölgede barış ve istikrara katkıda bulunduğuna inandığını da sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü paylaştığı bir tweette, Tahran toplantısının mesajının Afganistan'ın gelecekteki siyasi yapısına rekabet ve tüm halktan kaynaklı grupların katılımı yerine işbirliği ve komşularının yakınlaşması ve yabancı müdahalelerin de reddi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirme sitesine göre İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade Salı günü Twitter'de yaptığı açıklamada İran bugün Afganistan'ın komşu ülkelerinden Dışişleri Bakanlarından toplantısına ev sahipliği yapacak dedi. Hatipzade sürdürülebilir barış ve istikrar Afgan halkının iradesine girene getirmesine bağlıdır dedi. Tahran toplantısının mesajı da dış müdahalenin reddedilmesi, rekabet yerine komşuların işbirliği yapması ve yakınlaşması ve tüm halka dayalı grupların Afganistan'ın gelecek siyasi yapısındaki katılımıdır vurgusunda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Vatandaşlar ve Yabancı Göçmenler Genel Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti her zaman mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların ana destekçilerinden biri olmuştur açıklamasında bulundu. İran Press'in haberine göre Mehdi Mahmudi, dün Avustralya'nın Afganistan özel temsilcisi Danyas Lofer ve Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Linda Sash ve beraberindeki heyetiyle yaptığı görüşmede şunları sözlerine ekledi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin İran çok sayıda mülteci ve yabancı göçmene eğitim, sağlık, tedavi ve tıbbi hizmetler, geçim, mesleki eğitim ve istihdam ve acil durumlarda yardım alanlarında çeşitli hizmetler sunmuştur. Mahmudi'ye göre İran uluslararası toplumdan en az yardımı alarak Afgan mültecilerin ülkelerini yeniden inşa etmek ve canlandırmak için ülkelerine gönüllü dönüşlerinde önemli bir rol oynamıştır. Danyas Lofer bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti hükümetine mültecileri ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek mültecilerin sorunlarını bir an önce çözmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Linda Sash da ülkesinin İran'daki mültecilere hizmet vermeye devam etmeye hazır olduğunu duyurdu ve bu kesinlikle 2022 planları arasında yer alacak dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Yollar ve Şehircilik Bakanı İran ile Türkmenistan arasında enerji, transit ve uluslararası taşımacılık ve ticaret olmak üzere 3 alanda müzakere ve anlaşmalar yapılacağını duyurdu. İslam'a göre Rostam Kasım'ı İran İslam Cumhuriyeti ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun 16. oturumunda şunları kaydetti. Bu oturumda biri enerji yani gaz ve elektrik olmak üzere 3 alanda anlaştık. Çünkü bu alanda Türkmenistan ile geniş çaplı ilişkilerimiz var ve gelişme de bizim için büyük önem taşıyor. Yollar ve Şehircilik Bakanlığı'na göre Türkmenistan'ın İran'a güney limanlarına yatırım yapmasına ve İran'a da Türkmenistan limanlarında aynısını yapmaya karar verildi. Yollar ve Şehircilik Bakanlığı'na göre bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Çünkü Türkmenistan dünya ticareti yoluna girmiş ve Çin ve Hindistan'dan Türkmenistan'a, Türkmenistan'dan da Rusya'ya bağlanmasında fayda var. Bu durum her iki ülke için de büyük avantaj sağlıyor.
İran Dışişleri Bakanı Belarus ve Litvanya arasındaki sınır bölgesinde gözaltına alınan İran vatandaşları hakkında Belarus Dışişleri Bakanı ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'na göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün Vladimir Maki ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bu İranlı vatandaşların durumundan ciddi şekilde endişe duyduğunu belirterek Belarus konsolosluk makamları ve sınır muhafızlarından bu kişileri bulmak ve onlara tıbbi yardım ulaştırma doğrultusunda insani çerçevelerde işbirliği yapmasını ve İran Büyükelçiliği'ne onları bulmakta yardımcı olmasını istedi. İran Dışişleri Bakanı bu kişilerin durumuyla ilgili endişe verici haberlerin siber ortamda yayınlandığını söyleyerek başta ülkenin sınır muhafızları olmak üzere Belarus makamlarından maksimum işbirliği yapmalarını istedi. Bu telefon görüşmesinde Belarus Dışişleri Bakanı, Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın bu kişileri tespit etme ve bulma faaliyetlerine ilişkin bir raporda sunarak Minsk'in bu konuda azami yardımı sağlamaya ve İran Büyükelçiliği ile yakın temaslarını sürdürmeye ciddi şekilde hazır olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Diplomatik Heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Birleşmiş Milletler'deki 3 İran adası olan Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom ile ilgili iddialarını kesin bir şekilde reddetti. İNA'ya göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 4. Komitesindeki temsilcisi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn temsilcisinin de bu Musa Büyük Tom ve Küçük Tom adaları ile ilgili toprak iddialarına yanıt olarak İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında böyle bir itirafı tanımayan İran'ın ilkeli ve sürekli tutumuna da vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin de Birleşmiş Milletler'deki diplomatı şunları vurguladı. Adı geçen 3 İran adası İran topraklarından ayrılmaz bir parçasıdır ve bu nedenle bu gerçeği aykırı herhangi bir iddia kesinlikle reddedilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 4. Komitesindeki İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi konuyu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 4. Komitesinin gündemiyle alakasız olarak değerlendirerek Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerine mevcut gündeme Fars Körfezi bölgesindeki sınırlı siyasi çıkarları doğrultusunda suistimal ettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri, kapsamlı ortak eylem planı COEP görüşmeleri için Brüksel'e gitti. Yapılan açıklamaya göre Bakri bugün COEP Ortak Komisyon Koordinatörü ile görüşecek. Bakri daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran zalimce ve yasa dışı ambargoları tam ve etkili olarak ortadan kaldıracak, İran ile ekonomik ilişkilerini garantileyecek ve daha fazla ahde vefasızlıklarla ilgili garantiler verecek müzakereler yapmaya azimlidir dedi.
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı İran ve Barcam nükleer anlaşması ile ilgili yeni bir iddiayı öne sürdü. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu ülkenin Berjon nükleer anlaşmasından yasa dışı bir şekilde çekilmesine değinmeden, Amerikan Başkanı Joe Biden'in İran karşısındaki önceliğinin Viyana'daki Berjon müzakerelerine dönmek olduğunu iddia etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Sarı günü Avam Kamerası'nda yaptığı açıklamada İran'ın Amerika'nın Berjam'dan çekilmesinden ve Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalmamasından bahsetmeden İran'ın Viyana'daki Berjam anlaşmasına dönmesi gerektiğini de vurguladı. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu kabul etmesine rağmen Berjam nükleer anlaşmasına dönmek için gerekli eylemlerde bulunmayı reddetti.
TFF 3. Lig maçında Ordu Spor ile Kırıkkale Büyük Anadolu Spor karşı karşıya geldi. Mücadele futbol sahalarında görmek istenmeyen bir olay damga vurdu. Ordu'da oynanan ve aynı zamanda Yeni Ordu Stadı'nda açılış maçında sahaya konfeti yerine Kur'an-ı Kerim sayfaları atıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yaşanan bu olay büyük tepki topladı.
Irak ve Suriye'yi asker gündemi içeren tezkirenin süresi CHP ve HDP'nin hayır oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin evet oyları ile 2 yıl daha uzatıldı.
Van'ın Gelaş ve Tuşba ilçelerinde Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ve son haberimiz, Fox News insansız hava aracı saldırısından önce 200 Amerikan askerinin Suriye'deki Amerikan askeri üssünden kaçtığını bildirdi. Amerikan haber ağı Fox News'a göre geçen hafta Suriye'nin güneydoğusundaki Amerikan güçleri üssü El Tanaf'a yapılan insansız hava aracı saldırısından önce 200 Amerikan askeri kaçtı ve bu üste sadece 24 asker kaldı. Suriye hükümeti Amerikalıların ve yandaşlarının petrol yağmalamaktan başka bir amacı olmadığını ve yasa dışı varlıklarını sona erdirmeleri gerektiğini defalarca vurgulamıştır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'da insan hakları durumu raporu etrafında. Müzik. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi, İran'daki insan hakları durumuna ilişkin özel raportör Javid Rahman'ın raporuna kararlı bir tepki göstererek, bu tür raporların amacının yalnızca insan hakları belgelerini diğer ülkelere karşı kullanmak olduğunu belirtti. Buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Kurulu Başkanı ve Yargı Erki Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi de bu rapora tepki göstererek dünyanın Batı ve Amerika gibi iddiacı ülkelerin tavırlarından çile çektiği bir sırada zaten bu ülkelerin eylemleri sonucu insan hakları kurbanına dönüşen İran'ın insan hakları durumuyla ilgili rapor vermelerinin politik ve tamamen gerçekleri saptırma doğrultusunda olduğunu belirtti. Batı her zaman insan hakları meselesini bir araç olarak görmüş ve siyasi baskılar yapma ve garazkar politikalarını uygulamak için bunu bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışmıştır. Pazartesi günü yerel saatle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı Zehra Irshadi, insan haklarının korunması ve geliştirmesini herkes için ortak bir hedef olması gerektiğini belirterek şu açıklamada bulundu. Buna rağmen insan haklarında istikrarlı ilerleme kaydeden ülkeleri seçici olarak taciz etmek için insan hakları mekanizmalarının kötüye kullanılması, dayanışma duygusunun altını oymakta ve insan haklarının yüce insani hedeflerini baltalamaktadır. Irshadi, eldeki tüm deliller ve gerçekler İran İslam Cumhuriyeti'nde insan hakları konusunda özel raportör atanmasının iyi bir niyet çerçevesinde olmadığını gösterse de İran halkına hizmet etmekten bir an olsun vazgeçmeyecek ve demokratik yönetim sistemini derinleştirecektir ifadelerini de kullandı.
İran'ın bu açıklamasında şu ifadelere de yer verildi. İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı diyalog ve işbirliğinin insan haklarının uluslararası düzeyde geliştirmesini ve korunmasını da sağlamak için mevcut tek araç olduğuna inanmaktadır. Siyasi meseleler uzmanı Parsa Caferi ise Batı'nın insan hakları konusundaki çifte standartlı duruşunu da eleştirirken insan haklarına karşı siyasi çifte standartlı araçsal ve tarafkel yaklaşımının olmaması halinde gerçekçi ve sorumluluk eksenindeki hassasiyetlerin insanlar için daha iyi hayat koşulları sağlayabileceğini belirtiyor. Bu uzmana göre halihazırda böyle bir yaklaşımda söz konusu değiller. Büyük güçler bu hususu araçsal olarak kullanırken insan haklarının konumunu da iyice indirgemişlerdir. Açıktır ki siyasi hedeflere dayalı raporlar insan hakları konseyinin de itibarına ve güvenine bir darbedir ve Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesi hükümlerinin de uygulanmasını denetlemekle görevli organı gerçek konumundan saptırmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde temsilcisi bu ikilemleri eleştirirken İran'ın insan haklarına saygıda dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler şartının da ilke ve hedeflerine bağlılığını vurgularken tüm ülkelere insan hakları meselelerinde tarafsızla ve seçici davranmamaya çağırdı. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Kanada, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsveç gibi ülkeler tarafından insan hakları mekanizmalarının kötüye kullanıldığını hatırlatırken, bu ülkelerdeki insan hakları durumunu şiddetle eleştirdi ve bu ülkelerdeki insan hakları durumunun araştırılması çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı diyalog ve işbirliğinin insan haklarının uluslararası düzeyde geliştirmesini ve korunmasını da sağlamak için mevcut tek araç olduğuna inanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Kurulu Sekreterinin açıklamalarının yanı sıra İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisinin İnsan Hakları İran Özel Raportörü'nün İran hakkındaki ön yargılı raporuna bu açıdan verdiği yanıt, İnsan Hakları Konseyi'nin ikilemlerini de açıklayıp tüm ülkelerin çıkarlarının koruması ve insan hakları durumunu desteklemek doğrultusunda olmuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin yerleşim alanları inşasına yönelik küresel karşıtlığa aldırmaması etrafında. Siyonist rejimin Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etme kararına Avrupa Birliği ve bölgedeki bazı ülkeler itiraz etti. Siyonist rejim İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Siyonistler için 1355 yeni konut inşa etme doğrultusunda yeni bir çağrı yaptı. Siyonist rejimin konut bakanı, Siyonist yatırımın önemli bir parçasının Yahudiye ve Samarya'da konut inşa etmek olduğunu bildirdi. Yerleşim alanları inşa etme, Siyonist rejimin istikrarlı ve sürekli politikalarından biridir. Hiçbir İsrail başbakanı işgal altındaki topraklara yerleşim alanları inşa etme projelerini bırakmadı ve hepsi de bu projeleri ciddiyetle takip etti. Siyonistler için yerleşim yerlerinin inşasının öneminin birkaç ana nedeni vardır. İlk neden, yerleşim alanlarının inşasının işgal edilen toprakların gelişimiyle uyumlu olmasıdır. İşgal altındaki toprakların gelişimi, İsrail rejiminin varlık felsefesi ile doğrudan ilişkilidir. İşgalcilik sonucu Filistin coğrafyasının %85'i Siyonist rejimin eline geçmiştir. Tabii ki bu oldu bitti büyük güçler özellikle de Amerika'nın destekleriyle mümkün olabilmiştir. İsrail'in yerleşim alanları inşasını sürdürmeye vurgu yapmasının ikinci önemli nedeni de rejimin demografik bir krizle karşı karşıya olmasıdır. Diğer ülkelerden işgal altındaki topraklara giden Yahudi nüfusu, başta konut olmak üzere ekonomik kaygılar olmayacağına dair birçok vaatlerle uyutuluyor. Bu nedenle de Siyonist rejim yeni konutlar ve daireler inşa ederek Yahudilerin tersine göçünü engellemeye çalışmaktadır. Rejimin 1355 yeni konut inşa etmek için 70 milyon dolar harcaması gerekecek.
Bir başka konu ise İsrail kabinesine yeni daireler ve konutlar inşa etmeye yöneldi bir sırada Başbakan Naftali Bennett'in defalarca Filistin ile olan anlaşmazlığın çözümünde de iki devlette çözümü desteklemeyeceğini ancak yerleşim yerleri inşa etmeye devam etmeyeceğini belirtti dikkat çekmektedir. Dolayısıyla son zamanlarda yeni yerleşim alanları inşa etme kararı Bennett'in de Siyonist halkının desteğini almak için yerleşim alanları inşasına yöneldiğini ve bu konudaki uluslararası düzenlemelere göz ardı ettiğini gösteriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Aralık 2016'da işgal altındaki topraklardaki İsrail yerleşim alanlarının inşasına son verilmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. Ancak eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle kararı görmezden gelmiştir. Şimdi Naftali Bennett kararı görmezden gelerek Netanyahu'nun izinden gidiyor. Dikkat çeken diğer bir nokta ise Bennett'in kabinesine yeni konutlar inşa etme kararının Amerika'nın kaygılarının yanı sıra küresel muhalefete de karşılaşmasıdır. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsrail'in bu hamlesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell'in ofisi projeye son verilmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı. Açıklamada yerleşimlerin inşasının hukuka aykırılığına vurgu yapılırken bu yerleşim alanlarının kalıcı ve kapsamlı barış engelleyeceği vurgulandı. Mısır hükümeti Tel Aviv'in kararına karşı çıktı. Tüm bu itirazlara rağmen İsrail Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Aslında İsrail bu karşı çıkmaların da rejime karşı ciddi bir eyleme dönüşmeyeceğini sadece laftan ibaret olduğunu biliyor ve bu yüzden de bu yaralılara hiç ama hiç aldırış etmeyerek ihlallerine devam ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1400, Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 27 Ekim 2021 Çarşamba. ...48 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1352'de önde gelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Ahmet Zencani vefat etti. Hicri Şemsi 1269'da dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Ahmet Zencani ilk eğitimini doğduğu kent Zencan'da bitirdi ve eğitimini sürdürmek için Kum İlmiye Havzası'na gitti. Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi ve Ayetullah Seyyid Muhammed Hüccet Kuhkemeri gibi alimlerden feyizler aldı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Aban 1358'de İranlı bilim adamı ve araştırmacı Seyyid Celaleddin Muhaddis Emevi vefat etti. Hicri Şemsi 1283'te İran'ın Urmiye kentinde dünyaya gelen Seyyid Celaleddin Muhaddis Emevi, gençliğinde hadis biliminde araştırmaya büyük ilgi duymasından dolayı Urmiye kentinin önde gelen alimlerden olan Ayetullah Seyyid Hüseyin Arap Bağı tarafından muhaddis lakabını aldı. Nakli bilimler dalında ilahiyat doktorasını alan Seyyid Celaleddin Muhaddis Ermevi, Tahran'daki Nakli ve Akli Bilimler Fakültesinde ders vermeye başladı. Bu büyük öğretmen Abuzurk Tahrani ve Şeyh Muhammed Ali Mayezi Disfuli'den anlatma izni aldı. Hadis ve edebi ilimlerde son zamanların en aktif alimlerinden biriydi. ...993 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 450'de Müslüman fakih ve edip Ebu Tayyip Teberi vefat etti. Hicri Kameri 348'de İran'ın kuzeyindeki Amul kentinde dünyaya gelen Teberi, bilim öğrenmek için çeşitli şehirlere gitti. Ebu Tayyip daha sonra Bağdat kentinde yaşadı ve ders vermeye başladı. O dönemde önde gelen alimlerden sayıldı ve ömrünün sonuna kadar kadılık yaptı. ...936 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiülevvel 507'de İranlı şair ve edip Ebi Verdi lakaplı Muhammed bin Ahmet bin Osman İran'ın İsfahan kentinde vefat etti. Lügat, hadis, tarih ve diğer bilimlerde üstad olan Ebi Verdi kitabet konusunda büyük mahareti vardı. Ebi Verdi, Ebi Verdi tarihi ve Tabakatul Ulum adlı eserleri kaleme aldı. ...116 yıl önce bugün 27 Ekim 1905'te İsveç'le birlik olmasına son veren Norveç bağımsızlığa kavuştu. ...107 yıl önce bugün 27 Ekim 1914'te İngiliz ünlü şair Dylan Thomas dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Kul hakkı yiyenle ittifak yok.
Karar.
Elektriğe sessiz sedasız zam.
Yeni Çağ.
CHP'li Özel'den Süleyman Soylu iddiası. Bu gece rahat uyusun ama seçimden sonra ona huzur yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Evren Devrim, Zelyut 25 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde dolar ona AK Parti sona yaklaşıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne yazık ki Türk ekonomisinin kontrolden çıktığını, mevcut yönetimle enflasyon, işsizlik ve kurun kalıcı olarak inmesine mümkün olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda enflasyonu altına faiz indirmem diyen Merkez Bankası'nın Erdoğan'dan gelen talimatla faiz indirimine devam etmesi kurlarda sert hareketleri doğurmuştu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yıllardır değiştirilmeyen üretim modeliyle ürettikçe ithal etme zorunluluğu rezervleri bitirdi. Kur arttıkça girdi maliyetleri, üretilen ürün maliyetlerini yukarı çekti. Enflasyon oluştu, vatandaş fakirleşti. Dış politikada ihvancı anlayış bizi stratejik önemi olan Orta Doğu pazarlarına erişimden uzak kıldı. Bu ülkeler Türkiye karşıtı bloklara düşman unsur olarak yerleştiler. Bu çarpık yapıda ülke olarak sattıklarımızla aldıklarımız arasında fark açıldıkça rezervleri bitirdik, eksiye geçtik. Ancak farkın açılmaması için kaynağı belirsiz paraları ülkeye getirdik. 2021 Ocak-Ağustos arası 13,4 milyar doların ülkeye girdiğini gördük. Sonunda OECD içindeki G7 tarafından kurulan Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'yi gri listeye aldı. Yani kara para aklaması konusunda Türkiye'ye daha yakından izlenecek. Bu da Türkiye'ye zaten düşmüş güveni ve sermaye akışını daha da azaltacak. Buraya kadar anlattıklarımı biliyordunuz. Farklı bir şey yazmaya şimdi başlıyorum. AKP o kadar çaresiz ki yaşanan bu kötü gidişatı birilerine fatura etmeye, hedef şaşırtmaya ihtiyacı var. Kuru düşürecek rezervi yok, planı yok, zamanı yok. Her gün işler kar topunun çağa dönüşmesi gibi daha da kötüleşiyor. Bütün son çıkışları, kaçırmış beton üretimi ve faiz indirimleriyle bugüne dek ekonomiyi kör topal çevirmiş ama şimdi sona gelmiş durumda. Yani işin özeti dolar, ona AKP sona yaklaşıyor. İşte bu çıkmazda AKP'nin yeni hedef şaşırtma taktiği şu. Kavala davasında açıklama yapan 10 büyük elçiye istenmeyen adam muamelesi yapılacak. Yani sınır dışı edecekler. Kavala'nın avukatı değilim ama siz çağdaş dünyanın üyesiyim diyorsanız, evrensel hukuk kurallarına uyarak hapiste tuttuğunuz insanın gerçekten suçlu olduğunu ispatla mükellefsiniz. Masum kişi ya da kişileri kafanıza göre hapsederek sonra buna gerekçe olarak ben egemen devletim diyemezsiniz. Bu savunma bütün baskıcı yönetimlerin yaptıkları zulmü aklar. Tamam, bunu da geçtim. Diyelim ki Kavala suçlu. Dolar, enflasyon, işsizlik onun yüzünden artıyor bu ülkede. Peki ekonomi bu kadar kırılmış durumda iken bizim önceliğimiz, en büyük ticaret partnerlerimiz olan bu ülkelerin elçilerini ülkeden kovmak mıdır?
Semra Alkan 25 Ekim tarihli Karar gazetesinde "Yatırımcı güvenir mi?" başlıklı yazısına yer veriyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim tarihli konuşmasından yatırımcılarla ilgili bir bölümünü belirtmek isterim. Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları küresel üretim ve lojistik sistemin yeni baştan kurulduğu şu dönemde Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Gelin hep birlikte kazanalım diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ekim tarihli konuşmasına bakalım. Ülkemize yatırım yapacak, teknoloji getirecek, ihracatımıza, istihdamımıza, büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu cümleler sonrasında soru şudur. Son dönemde hepimizin konuşmaktan yıldığı birçok alanda olumsuz yaşanırken yatırımcı güvenip gelir mi, yatırım kararı alır mı? Açıkçası son yıllardaki rakamlara bakınca yabancı yatırımcının güvenmediği de görülmektedir. Haliyle yatırımcı öncelikle Türkiye'ye yatırım yaparken kendi ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilere bakar. Sonrasında ülkedeki istikrara bakar. Genel iş dünyası ekosistemine bakar. Aslında tüm detayları inceler ve tüm koşullar uygunsa o ülkede yatırım yapmayı düşünür. Dolayısıyla yatırımcılara sadece gelin demekle olmuyor. Yatırımcının gelmesi için tüm yeter şartların hazır hale getirilmesi önemlidir. Çalıştığım kurumdan henüz ayrılmıştım ve tam o süreçte bir arkadaşım vesilesiyle ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı bir firmadan danışmanlık teklifi geldi. Tabii heyecanlandım ve detayları öğrenince de iş teklifini kabul ettim ve hemen hummalı bir o kadar da keyifli bir çalışmaya başladık. Öncelikle markanın Türkiye'de nasıl konumlanması gerektiğiyle ilgili bir araştırma firmasıyla anlaştık. Ayrıca pazarlamanın klasik 4P'si için yoğun bir tempo içine girdik ve birçok konu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Markanın Türkiye için fiyat stratejisi dağıtımını nasıl olacağı, bu arada bulunduğu kategoride genel rekabet analizleri yapılarak rakiplerin ne durumda olduğu gibi birçok konu netleşmeye başladı ve buna göre markanın stratejileri de ortaya bir bir çıkmaya başladı. Ayrıca bir taraftan da tutundurma çalışmalarına başladık. Bu gelişmeler yaşanırken markanın Türkiye sorumlusu ara ara ülkenin ekonomisiyle ilgili sorular soruyor. Tabii o dönem ekonomik rakamlar böyle değildi. Dolayısıyla genel olarak tabloyu anlatıyordum ki kendileri de çok detaylı araştırıyordu. Bir anlamda en ufak olumsuz senaryo üzerine bile kafa yoruyorlardı. Süreç boyunca her şey güllük gülistanlık değildi tabii. Ara ara sıkıntılar da yaşanıyordu. Marka ilk etapta ithalat yoluyla gelecekti ki bu konuda bazı sıkıntılar yaşandı. Ama aşılamayacak sıkıntılar değildi. Bir de tüm koşulların olumlu olması durumunda fabrika kurulması hedefi vardı. Aslında fabrikanın amacı iç piyasayla birlikte yakın bölge için üretim yapabilmekti. Tabii bu da bizi ayrıca heyecanlandırıyordu. Ve sonunda firma yatırım yapmama kararı aldı ki bu karara gelene kadar aralar verildi, tekrar bakıldı vesaire. Dolayısıyla bu kararın alınmasının altında birçok sebep var elbet. Asıl burada önemli nokta bu sebeplerin en ayrıntılı şekilde araştırılmasıydı. Yatırımcının gelmesini istiyoruz. Ki bunu hepimiz gönülden istiyoruz. Zira yeni yatırımların yapılması, yeni iş sahası, fabrikaların açılması, gençlerin iş bulabilmesi, işsizliğin bir nebze de olsa azalması anlamına geliyor.
Mehmet Kara 25 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde dövizdeki artışın özeti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de özeti başlıklı yazısına yer veriyor. 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk tipi ve partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin her geçen gün yürümediği ortaya çıkarken Dövizdeki tarihi rekor artış bile tek başına sistemin bir özeti oluyor. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında dolardaki artış seyrine bakıldığında bu uçuş net şekilde görülüyor. 2019'da 5,67'ye, 2020'de 7'ye kadar yükselen dolar kuru şimdilerde ise 9,60 seviyesine kadar yükselmiş durumda, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dolardaki artış hayat pahalılığı demek, zam demek, dış borçların artması yani halkın fakirleşmesi demek. Seçimler 2023'e kalırsa varın dolardaki artışı siz düşünün. Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği illerde yaptığı açılışlardan sonra öğrencilerle buluşuyor, orada öğrencileri dinliyor ve onlarla türkü söylüyor. Yine bu açılışlardan birisinde öğrencilerin barınma ve yurt sorunu olmadığını söylerken şu ilginç cümleyi kurmuştu. Siz hiç 45 lira burs aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı. Şu anda üniversite öğrencileri 650 lira kredi alıyor. Yani burs değil. Karşılığını mezun olduklarında faiziyle birlikte ödüyorlar. 2011 yılında öğrenciler 240 lira kredi alırken bunun dolar karşılığı 156'ymış. 2018'de CHS yürürlüğe girdiğinde kredi 470 liraya çıkmış, karşılığı 102 dolarmış. Şimdi ise 650 lira kredi alınıyor ve dolar karşılığı 80 lira.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışıyoruz. Bugün sizlere Fars ilinde göçebe hayatı yaşayan Eşailer arasında olacağız ve aralarında Kaşkaylar milletiyle yakından tanışacağız.
Fars ili Eşairi'ni sizlere tanıtmadan önce Eşairi'nin ne anlamda olduğunu ve kimlere söylediğini de ele almak istiyoruz. Eşair kabile anlamındadır, bu yüzden aynı kabileden olanlara Eşair denir. Bilindiği üzere Eşairiler belirli bir yerde yaşamıyor ve yılın çeşitli mevsimlerinde hayvanları için daha iyi meralar bulmak hedefiyle göçer konar hayatı sürdürüyor.
Göçebelik insan yaşamının en eski hayat tarzıdır ve İranlı Eşairiler asırlar ve uzun yıllar boyunca kendi gelenekler ve törenlerini korumuş ve bu asalet ise turizm sanatı için çekici bir yöne dönüşmüştür. Göçebelerin barınma ve yaşam biçimi, dil ve müzik, yöresel yemekler, el sanatları, dans ve yöresel kostümleri gibi eşailerin en önemli çekici yönleridir. Eşailer her zaman göç etmekte, siyah çadırlarını ve hayvan sürülerini yerini değiştirmektedir. İşte bu yaşam kültürü ise eşailerin en çekici ve güzel yönlerinden biridir.
Farsili eşailere Kaşkailer, Hamse, Lor Memesene ve Lor Buyer Ahmet'ten oluşuyor ve Kaşkailer bu ilde en çok nüfusa sahip eşailerdir. Hamse ve Lor eşailere Farsili'nde göçebe eşailer arasında bir sonraki sıralarda yer alıyorlar. Kaşkailerin kavimsel kökleri Lor, Kürt, Arap, Türk'tür. Fakat Kaşkailerin çoğu Türk kökenlidir ve yaklaşık tümü Batı Oğuz Türkçe konuşuyor. Ayrıca onların başlıca yaşam yerleri Farsilidir fakat arazilerin genişliği nedeniyle diğer illerde yaşıyorlar.
Kaşkailer genelde mutlu ve coşkulu insanlardır. Eğlence ve kutlamaları çok severler. Düğünler ve kutlamalarda kadınlar ve erkeklerin topluca yöresel dansları çok güzel ve çekicidir. Kutlamalar ve düğünlerde kadınlar ve erkeklerin her biri ellerine birer mendil alır, büyük bir daire şeklinde durur, davul zurna eşliğinde ellerindeki renkli mendilleri oynatarak yöresel dans ediyorlar.
Kaşkailerin diğer yöresel dansları ise erkeklerin ellerine aldıkları kısa ve ince odun parçaları ile ikişer ikişer sırayla karşılıklı oynuyorlar. Buradaki dans aslında bir nevi savaş ve mücadeleyi andırıyor. Kaşkai milletinin neşesi ve mutluluğunu onların giydikleri rengarenk kıyafetlerinde görebilirsiniz. Onların toplu harendeki renkli kıyafetleri adeta bir renk cümbüşüdür.
Fakat Kaşkailerin mesleği ve geçim kaynağı nedir? Kaşkailer soğuk ve sıcak mevsimlerde tarım ve bahçecilikle meşguller. Ürünleri de genelde buğday, arpa, pirinç, baklagiller, sebzeler, turunçgiller ve hurmadan oluşmaktadır. Eşail kadınları da erkeklerle omuz omuza çalışırlar. Mahsulün çoğunu hasat ettikten sonra kadınlar mahsulün geri kalanını torbalarda ve çuvallarda depolar veya satarlar. Eşair kadınların hayatın akışını sağlamak için çok etkili ve önemli rolleri olduğu söylenebilir. Bugünkü sohbetimizin devamında bu konuya değineceğiz.
Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde sizlerle beraberiz ve sizlere Kaşkailer eşairinin kültürüyle tanıştıracağız. Kaşkailere mutfak ve yemek kültürü genelde hayvancılık ürünleri üzerine kuruludur ve yemek malzemeleri genelde kendi ürünleridir ve günlük yemekleri hazırlamak da kadınların görevidir.
Eşairin kızları ve kadınları her sabah dağlardan ve ovalardan yakacak odun toplar, daha sonra nehirden veya kaynaktan su tulumlarını doldurup çadıra getirirler. Ardından buğday ve pirincin kabuğunun soyulması için onları ahşaptan bir havanda döverler. Tabii ki bu işlem boyunca berinç kubi yani pirinç dövme adı verdikleri özel bir yöresel şiiri de mırıldanırlar. Ardından onu un yapıp hamur haline getirerek bezelerden ekmek pişirirler. Kadınlar sütten tereyağı, yoğurt, keş, kaymak gibi çeşitli süt ürünleri yaparlar. Yoğurdu ahşaptan ve geçici olarak yapılan sehpalara asılan tulumda sallayarak tereyağı ve ayran yaparlar.
Kaşkaylar eşairen çeşitli yemeklerinden avuz ve bulama, alasi, beş, horoz suyu, bereçlik ve bulmaya değinebiliriz. Avuz ve bulama daha çok kahvaltıda tüketilir. Türkçe'de kolesterol olarak bilinen avuz aslında yüksek oranda protein içeren ve doğumdan sonra akan ilk süttür. Sıcaklıkta kalıplaşan avuz sabah kahvaltıda hurma ile yenir ve bu da eşairen zengin kahvaltısı sayılır.
Fakat kaşkayların besin değeri yüksek yemeklerinden bir diğeri de beş horoz suyudur. Bu yemek aslında en doğal şekilde ve tamamen organik olarak yetiştirilen genç horoz civcivden yapılan etli sulu bir yemek olan abguştur. Bu abguşt daha çok tedavi amaçlıdır ve kırıkların ve yaraların hızlıca iyileşmesi için yararlı bir besindir. Ayrıca İran'ın geleneksel ve alternatif tıp biliminde horoz etinin özü sıcak ve kuru mizaçlıdır. Horoz civciv çorbası aynı zamanda nekahet döneminde olan hastalara tavsiye edilir. Sohbetimizin devamında Kaşkayların en sevilen yemeklerinden biri olan lay polonun yapılışı ve malzemelerine değineceğiz. Bizlerden ayrılmayın.
Kaşkayiler eşairi, Nevruz veya özel misafirleri olduğu özel günlerde kesinlikle lay polo yaparlar. Bu nefis yöre halkı için 4 bardak pirinç, 500 gram koyun eti, 1 adet jülyen doğranmış soğan, 200 gram pilavlı kuru üzüm, 100 gram kızamık, 200 gram ceviz içi, rendelenmiş 1 adet havuç, yeterli miktarda yağ, kırmızı biber, siyah biber, zerdeçal ve tuz gerekiyor.
Şimdi bu yöresel yemeğin yapılışına geçelim. Bu yemek için her türlü et kullanabilirsiniz. Fakat koyun eti daha lezzetli olur. Tencereye 2 litre su koyup içine kuşbaşı doğradığınız etleri koyun. İçine soğan ve zerdeçalı ekleyin ve etlerin pişmesi ve suyunun çekmesini bekleyin. Daha önce yıkanmış ve 2-3 saat tuzlu suda beklenen pirincin suyunu akıtıp başka bir tencerede kaynayan suya dökün. Yarı pişmiş haldeyken süzgeçten geçirerek suyunu akıtın. Pirinç hafif pişene kadar jülyen doğranmış soğanları yağda pembeleşinceye kadar soteleyin. Ardından cevizleri önceden yıkanıp hafif yumuşayan kuru üzümleri, kızamık ve havucu ekleyin. 1-2 çevirin, tuz ve biberi de ekleyip kenara alın. Şimdi tencerenin dibine biraz yağ koyun. Bir sıra dilimlenmiş patates veya bir kat lavaş ekmeği koyun. Suyunu süzdüğünüz pilav ve harç ve pişen eti kat kat tencereye ekleyin. Üzerini temiz bir bezle kapatıp kapağını koyun ve kısık ateşte 45 dakika dinlenmesini bekleyin. Böylece lay polonuz yemeğe hazırdır.
Kaşkaylar eşairinin diğer çok beğenilen yemeği ise kaşkay kebabıdır. Bunun için 1 kilo koyun eti, birkaç lavaş ekmeği, 2 ila 3 adet soğan, tuz ve biber gerekiyor. Etinizi doğrayıp bir soğan ile birlikte tencereye koyun ve haşlayın. Bu sırada suyun üzerine biriken köpükleri toplayın. Etler hafif pişince tuz ve biberi ekleyin ve ocağa kısın. Tencerenin kapağını kapatın ve etin tamamen pişmesi ve yumuşamasını bekleyin. Fakat et fazla pişerek dağılmamasına da dikkat edin. Et suyunu tamamen çekince büyük bir tavayı ocağa alın ve içine yağ koyun. Haşladığınız etleri tavaya alın ve kızartın. Etler kızarırken lavaş ekmeği üzerine serin ve yumuşaması ve biraz et suyu ve yağın emmesine bekleyin. Ardından lavaşı tavadan alın ve kızaran etleri üzerine koyun. Dürüm halinde üzerine doğranmış soğan ve istediğiniz malzemeyi koyarak veya pilav yanında afiyetle yiyebilirsiniz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde sizlere Kaşkaylar Reşair'in bazı geleneksel yemeklerinden bahsettik.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir üzerinden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca www.farsude.com adresinden de bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanat.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağız gibi geçen sohbetimizde çocukların ilk ve ikinci 7 yıllık yaşamlarındaki davranış özellikleri hakkında konuştuk. Ve ebeveynlerin bu yıllarda çocuklarını nasıl yetiştirmelerini belirttik. Bugün sizlerle çocukların 3. 7 yıllık dönemi hakkında konuşacağız.
Allah'ın adıyla bugün ben ve arkadaşımın Gerçek ve Sanal adlı sohbette sizlerle birlikte olduğumuz 17. programdır. Bugün sizlerle çocukların terbiyesinde 3. dönem hakkında konuşmak istiyoruz.
Ben de her zaman bizlere bu sohbette eşlik eden dinleyicilerimizi selamlıyorum ve onlarla bir kez daha beraber olduğumuz için çok mutluyum. Fakat bir de bugün eğer ilk kez bizimle bu programda olan dinleyicilerimiz varsa ayrıyeten onları selamlamak istiyorum ve bugüne kadar bizi dinlemediyseniz önceki programlarımızı sohbetimizin sonunda vereceğimiz internet adresinden dinleyebileceğinizi de belirtmek istiyorum.
Evet, eğer çocuğumuzun terbiyesi için ilk ve ikinci 7 yıllık dönemlerine özen göstererek iyi çalıştıysak, 3. 7 yıllık dönemde büyük ve başarılı adımlar atabiliriz. Çocuklarımızın 3. 7 yıllık döneminin onların bakanlık dönemi olduğudur. Başka bir ifadeyle, öyle irkildim bir anda bakanlık.
Öyle deniliyor.
Belki
çünkü,
kabinede yer verilmişti.
Çünkü şey diyor.
Ama anladım hemen.
Vezir diyor.
Evet. Başka bir ifadeyle çocuklar bu dönemde sizlerin danışmanı ve adeta bakanınız konumundadır. Öyleyse onlarla çeşitli konularda konuşun, fikirlerini alın ve yapıcı şekilde tartışın. Bu dönemde onları dinlemek ve görüşlerine saygı göstermek gerekir.
Bu yüzden işte vezir deniliyor. Evet, bu yüzden eğer kızınız veya oğlunuz 15 yaşından büyük ise ve sürekli sizin görüş ve fikirlerinizi analiz ediyor ve eleştiriyorsa buna çok mutlu olmanız gerekiyor. Çünkü bu konu sizin çocuğunuzun bu yaşta tamamen geliştiğini gösteriyor ve fikirlerini belirtiyor. Ondan asla eskisi gibi sorgusuz sualsiz size boyun eğmesini ve itaat etmesini beklemeyin ve bunu istemeyin. Çünkü bu durumda onu gelişmekten alıkoyarsınız ve önünü kesersiniz. Her zaman kendi düşünceleriniz, ailevi ve sosyal konular, onayladığınız normlar ve değerler hakkında tam ve mantıklı açıklamalarınız olması için hazır olun. Fakat en başta da çocuğunuz tarafından %100 onaylamayı beklemeyin. Çünkü o buna büyük ihtimalle muhalefet edecek ve kendi görüşünü belirtecek. Onun sizin görüşlerinizi onaylayan kişi veya referans gruplarla tanıştırabilirsiniz bu konuda.
Evet, birinci 7 yıllıkta o zaman bana göre Cumhurbaşkanlığı dönemidir çocuğun.
Tabii ki.
Herkes çocuk emrine amadedir.
Her isteğini yerine getiriyorlar.
Tabii
evet.
Ki. Burada önemli ve özen gösterilmesi gereken konu ise çocukların eleştiride bulunurken aynı zamanda kendi konuşmaları ve davranışlarında ebeveynlerine saygılı olmaları gerekir. Onlara eleştiri hakkı verilmesi onların saygısızlık yapmaları veya terbiyesiz olmaları anlamına gelmiyor. İşte tam da bu yaşlarda tartışmanın doğru yöntemlerini onlara öğretmek gerekir. Onlar başkalarının muhalefetine veya görüş ayrılıklarına karşı sabırlı olmaları gerektiği, agresif olmamaları ve saygıyla nezaketten asla vazgeçmemelerini öğrenmeli. Onlar mantıklı olmalı ve hatalarında ısrar etmek yerine aklın karar verdiği şeyi kabul etmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzu bu yaşta hiçbir şey öğrenmeye zorlamamanız gerektiğini de göz önünde bulundurun. Bu hedeflere ulaşmak için pratik ortamlar ve fırsatlar sağlamalısınız. Çocuğunuzla yapacağınız konuşmalarda isteklerinizi en başta net bir şekilde doğru ve açık delillerle belirtin ve çocuğunuzun görüşlerini de dikkate alın. Dinleme becerisi onun önemli öğrenmesi gereken bir beceridir. Sizler onun duyulma ihtiyacını karşılarken aynı zamanda ona dinleme sanatını da öğretmelisiniz. Çocuğunuzla aranızda görüş ayrılığı varsa ki muhakkak vardır, onunla konuşun. Fakat sonuçta herkes akıl ve mantıkla kabul edilebilen şeyi kabul etmesi gerekiyor ve ona göre hareket etmelidir. Bunu ona öğretin.
Evet, bazen anne babanın gerekçeleri çocuğu ikna etmeyebilir fakat uygulamada ebeveynin görüşlerinin gerçekleşmesi gerekir. Zira çocuklar bu dönemde danışmanlar durumundalar ve danışmanların görüşleri her zaman saygın olduğu ve dinlendiği halde yine de sonuçta hükümranın fermanına tabi oldukları ve onun emirlerini yerine getirdikleri gibi çocuklar da bu yaşta uygulamada anne ve babalarına tabi olmalıdır.
Şimdi eğer çocuğunuz genç erişkinlik veya buluğ çağında ise sizden uygun olmayan ve kabul edilemeyen bir istekte bulunduğunda hemen ve açık bir şekilde onu reddetmeyin. Buna dikkat edin. Bu durumda onun isteğinin olumsuz yönlerini ona açıklayın veya onun dikkat etmediği yönlerini ona izah edin ve kendisinin doğru ve kapsamlı bir karar alması için ona yol gösterin.
Evet, fakat eğer bu konuşmaların ardından yine kendi isteğinde diretirse önünüzdeki iki yol vardır. Ya onun isteğini kabul etmeyip açık ve net bir şekilde ona hayır demektir. Fakat onlar bu dönemde emir almayı ve açıkça reddetmeyi sevmedikleri için görünüşe göre ikinci yol daha doğru olacaktır. İkinci yol ise çocuğunuzun tamamen kontrol edilmiş bir ortamda o konuyu kısıtlı bir şekilde tecrübe etmesini sağlamaktır.
Fakat eğer bunu da istemezseniz çocuğunuzu yapmak istediği şeyde serbest bırakın. Veya hatta ona yardım bile edin ki kendi kararının sonuçlarını görsün ve onun için küçük ve telafi edilebilen bir kayıp da oluşsun. Yani bir şekilde tecrübe kazanmasını sağlıyorsunuz burada. Yeni durumda onunla tekrar konuşabilirsiniz ve yanlış bir karar verdiğine inanmasını sağlayabilirsiniz. Bu küçük tecrübeler çocuğunuzun gelecekteki yaşamının büyük birikimleri olacaktır ve onları bu faydalı tecrübelerden asla mahrum bırakmayın.
İşte çocuğunuzun iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme becerisini veya medya kullanımı, yönetme becerisini bu dönemde deneyebilirsiniz. Bu konuda ne zaman emin olabilirseniz işte o zaman ona medyaya sahip olma hakkı verin. Fakat yine de anne ve babalar çocuklarının kullandığı medyanın içeriğine ulaşmalı. Bu yüzden eğer ebeveyn bizzat böyle bir kültüre sahip olmazsa veya örneğin cep telefonlarına erişimi birbirlerine yasaklamamışsa, ona şifre koymamışsa veya eğer koymuşsa da karşılıklı şifreleri biliyorlarsa çocuklar da aynı şekilde ailedeki bu güven ortamına dayalı yasaları uygulayacaktır.
Çocuklar aslında ebeveynlerini kendi sırdaşları olarak bilmeli, tıpkı eşlerinde böyle olduğu gibi. Onları dost bilmeli. İşte bu konu çocuğunuzun medya tüketimini kontrol etmenizi sağlar. Böylece arada bir onu medya yönetimi ve ayırt etme kabiliyetlerini denetleyin. Böylece zaruri olduğu zaman ona gerekli uyarıları yapabilirsiniz veya onu sanal dünyadaki tehlikelere karşı koruyabilirsiniz. Bu şekilde onun 3. 7 yıllık döneminin sonunda ona olgun ve akıllı biri olarak güvenebilirsiniz. Dijital araçların nasıl kullanılacağı konusunda kültür, karakter ve ailenin yaşam tarzı çok önemlidir. Bu kültür ise size kapalı olan birçok yolu açabilir veya tam tersine birçok kapıyı da size kapatıp yabancılara açabilir.
Evet, çocuğunuz bu süre içinde kişisel, aile ve sosyal kimliğini şekillendirmeye çalışıyor. O ister okulda, ister evde veya hatta hareket halinde bile dijital medyanın kuşatmasındadır. Unutmayalım ki onlar dijital dünyada doğmuşlar ve bizim dijital dünya ile tanışmadığımız çocukluk dönemimize kıyasla daha çok sanal dünya ve medyaya bağlıdırlar. Onlar teknolojiye adapte olmuş ve bazen sanki onsuz hayatın anlamı olmadığı şekilde sanal ortama dalıyorlar. Onlar bu ortamdan birçok bilgi ediniyorlar. Fakat bu bilgilerin mutlaka doğru olduğu da bilinen bir gerçektir.
Çok doğru. Onların bu dönemki hallerini kendimizle kıyasladığımızda arada çok fark olduğunu görüyoruz. Hepimiz bunu hissediyoruz.
Tabii. Bir de sosyal medya var. Maalesef her şey var. Her şeye ulaşım kolay, rahat ama neyin doğru, neyin yanlış olduğu üzerinde yazılı değildir. Yani işte, bu çok korkunç bir şey.
Tehlikeli. Bizim medyalaşmış dünyamızda kimlik bulma süreci bizim dönemimizdeki kimlik bulma sürecinden çok daha farklıdır. Görüyorsunuz. Genç erişkinler bir yandan kimlik kazanmak sürecinde aile dışındaki olaylardan çok etkileniyorlar. Diğer yandan da kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak ulusal ve hatta uluslararası bağlantıların genişlemesi gençlerin kimlik modellerini seçme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olmalarına neden oluyor. Eskiden çocuklar etrafındaki insanları model alabiliyordu. Anne, baba, dayı, amca, hala, teyze veya kuzen. Şimdi işte kıtalar arası modeller arıyorlar. Bu arada diğer toplumlarda genç erişkinler ve gençlerin zihinlerini ve kalplerini medya aracılığıyla ele geçirmeye başaranlar ise kendi kültürel kalıplarını çeşitli hilelerle onlara aktarabilir ve hatta bu kalıpları istedikleri zaman diğer topluluklara da dayatabiliyorlar. Bu çok tehlikeli.
Evet, bu dönemde kimlik krizi veya rol karşıtlığı gibi tehlikeler insanları tehdit eder. Aslında gençlerimizin olumsuz bir kimlik şekillendirerek kendi hayatlarını riske atmaları mümkündür. Bu yüzden kimlik sorunlarının ortaya çıkmasında medyanın rolü göz ardı edilemez. Üstelik dijital araçların ve sanal iletişimin yaygınlaşmasıyla bu tehlike çocuklarımıza her zamankinden çok daha yakındır.
İletişim asrı olarak bilinen bu çağımızda medya toplumların oluşumunda ve evriminde etkili faktörlerden biri olarak oldukça önemlidir. Öyle ki insanın yeni kimliğine medya kimliği de deniliyor. Medya kimliği bugüne kadar kimlik olarak bildiğimiz şeyden ayıran özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden biri medya kimliğinin kendine güven ve kişisel mantıktan ziyade medya gibi dış liderler tarafından yönlendiriliyor olmasıdır. Ayrıca medya tüm toplumlara aynı mesajları göndermek ve tanıtmakla farklı kimlikleri homojenleştiriyor ve genel kitlelerin kimliğini güçlendiriyor. Aslında genel kitle kültürü esasen hayatın ciddi olmayan konularına, heyecanlarına ve ince duygulara dayalıdır. Medyada farklı etnik, ulusal ve dini kimliklerin aynı giysileri giydikleri ve benzer hale geldikleri bir ortam oluşturmuştur. Bu da bazen bireysel kimliğin dönüşmesine ve bireysel yaratıcılığın yok olmasına sebep oluyor.
Evet, çağdaş insanın medya kimliği çok parçalı bir kimliktir. Medyanın sunduğu veya bazen de dayattığı farklı ve bazen de çelişkili olan bu parçalar birbiriyle asla uyumlu olmayabilir. Eğer bu modeller toplumun yaygın kültürü veya kabul edilen değer yargılarıyla çelişirse muhakkak bizim çocuklarımızı kimlik kriziyle karşı karşıya bırakacaktır.
Bizim çocuğumuzun yaşadığı dönemin şartlarını anlamamız gerekiyor ve böylece onun gelişmesi ve erdemliğe ulaşmasını sağlamamız büyük önem taşıyor. Sorunlarını bilmeli ve doğru yolu seçmesi için ona yardım etmeliyiz. Bu her zaman geleneklere ve göreneklere ve kendi düşüncelerimize bağlı kalmamız ve sert bir şekilde onları savunmamız anlamına gelmiyor tabii ki, çünkü zamane değişmiş. Yeni medya ortamı bizim ve çocuklarımız için olumlu etkileri ve yararları olabilir. Eğer bizim dijital araçlar ve medyayı kullanmamız bilinçli ve bilgili olursa, tabii ki başkalarının doğru kültür ve düşüncelerini tanıyarak eski hatalarımızı düzeltebiliriz ve onların gelecek kuşaklarda tekrarlanmasını engelleyebiliriz. Bu da medyanın yararlarından birisidir, tabii ki bilinçli olursak.
Evet.
Önemli olan ise medya ve sanal ortama karşı pasif olmamamız ve çocuklarımızı da bu pasiflikten uzak tutmamızdır. Bu yolda başarılı olmanızı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat sizlerden ayrılmadan önce gerçek ve sanal dünyadaki adreslerimizi sizlere hatırlatmak isteriz.
www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip ederken turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca posta kutusu 19395-67-67 Tahran İran İslam Cumhuriyeti adresine görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran-Pakistan ile güvenlik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için hiçbir kısıtlaması bulunmamaktadır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i Tahran-Aşkabat ilişkilerinin gelişme kapasitesinin mevcut düzeyden çok daha yukarı olduğunu belirtti. İslam-İran Cumhurbaşkanı İran-Özbekistan ile ilişkilerini geliştirmek için hiçbir kısıtlama tanımadığını belirtti. Hatipzade, sürdürülebilir istikrar ve barış Afganistan halkının iradesi ve talebinin gerçekleşmesine bağlı olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Vatandaşlar ve Yabancı Göçmenler Genel Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti her zaman mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların ana destekçilerinden biri olmuştur açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.